Ayrım 11.
9. Bölüm. Doktor Ziya Somer ikindiye kadar hastanedeydi. Hastanenin öbür doktoru ile hemşiresi hafta tatillerini geçirmek için İzmir'deydiler. Önde gelen görevlilerden bir başhemşire kalmıştı hastanede. Orta yaşlarda görünen bir kadındı. 25'ini bulmadan mutsuz bir evlenme geçmişti başından. Ancak 6 ay sürmüştü. Erkeklerle ilgisiz görünürdü. Fakat aşırı bir bağlılığı vardı doktora. Hatta denilebilir ki kendi kendine bile açmış olmasa doktora aşıktı. Karısının esirgediği şefkati sağlamak için döner dolanırdı doktorun yöresinde. Doktor sabahtan hastanede yatan 3 hastayı dolaştı. Bir süre çalışma odasına gelen başhemşireyle görüştü. Sonra hastanede yatıp kalktığı odaya çekildi. Hammer tarihinin Osmanlıların Rumeli'nde ilk gelişmeleriyle ilgili bölümünden 100 sayfa kadar okudu. Hastanedekiler radyodan Galatasaray-Fenerbahçe maçını dinlemeye başladıktan sonra sokağa çıktı. İlk durağı Bakkal Sabri Beyaz'ın dükkanı oldu yine. Ayakta aşağı yukarı sabahki konuşmalarını yinelediler. Oradan Cumhuriyet alanı üstünde içki cigara satıcısı Faik Efendi'nin dükkanına uğradı. Faik Efendi para çekmecesinin bulunduğu masanın gerisinde ayakkabısını çıkardığı ayaklarından birini altına alarak otururdu sandalyesinde. Sağında saç bir kömür mangalı bulundururdu. Müşterilerinin istediği cigaraları, kibritleri sokağa açılan gişe gibi bir pencereden verir, boş kaldıkça mangalın üstünde ısıttığı elleriyle papuçsuz romatizmalı ayağını ovalardı. Faik Efendi de bir bakıma doktor kadar yalnızdı kasabada. Karısı İstanbul'da, İzmir'de, Bursa'da evli iki kızıyla oğlunun yanında geçirirdi yılın yarısını. 2 aydır da Bursa'da doğum yapacak kızının yanındaydı. Aralarındaki konular belliydi doktorla. Önce çocuklarını sorardı karşılıklı. Çocuklardan gelen haberler hep iyiydi Faik Efendi'ye göre. Geçiştirilen hastalıkları, kocalarının bir yerden başka yere atanmalarını hep gülerek karşılardı. Ne yapacaksın derdi. Hayat böyle. Hastalanmadan iyileşmez insan. Ya da hep kaldığı yerde yükselmez memur kısmı gibilerden olay ne olursa olsun iyimser yorumlarıyla derdini unuttururdu karşısındakine. Ardından romatizmalarını atlardı konu. Doktor, bende de var, yalnız hastalar değil, doktorlar da kurtulamaz romatizmanın elinden. En iyisi ağrılar arttıkça aspirin derdi. Faik Efendi bu öğütü için gülerek hak verirdi doktora. Son günlerde ise aralarında daha önemli bir konu, Faik Efendi'nin hindileriydi. Dükkanın gerisinde küçük bir avlu vardı. Faik Efendi 1-2 aydır 2 hindi besliyordu orada. Bazen ılık havalarda kapıyı açık bırakıyor, hindiler avludan dükkana girip çıkıyorlar, dükkanın arka duvarı dibindeki tezgahta peynir ekmekle açık şarap içenlerden dökülen öteberiyi gagalayarak ayaklar arasında dolanıyorlardı. Faik Efendi'nin özel hindi besleme yöntemiydi doktoru en çok eğlendiren. 40 gün birer cevizden 40 ceviz yutturacaktı hindilerine. Dükkanda dolanan hindilerin kursağında kuru cevizlerin takırtıları duyulmaya başlamıştı son günlerde. Mangalın öbür yanındaki boş sandalyede oturan doktorun 1-2 hatırlaşma sözünden sonra ilk açtığı konu hindiler oldu Faik Efendi'ye. ''Nasıl senin hindiler? Cevizlerini yuttular mı bugün?'' Faik Efendi'nin yüzü güldü, ayaklandı. ''Şimdi yediririz kısmetse.'' Avludan hindilerden birini yakalayıp getirdi. Çırpınması, gulu guluları boşunaydı hayvanın. Faik Efendi sandalyesine oturmuş, bacakları arasına kıstırmıştı hindiyi. Bir eliyle gagasını açtı, öbür eliyle orta boy bir kuru cevizi yerleştirdi hindinin ağzına. Gagasını kapatıp boynunun altında işaret parmağı ile kaydıra kaydıra cevizi kursağına indirdi. Boğulacak gibi sesler çıkaran, ayakları üstünde doğrularak yutkulan hayvanın. Doktor, boğacaksın zavallıyı diye gülüyordu, takılıyordu bu sırada. Faik Efendi, bu etti 29 dedi. Kaldı 11 ceviz daha. Rumeli'de biz böyle beslerdik hindileri. Onun için hep yağlı olurdu bizim hindiler. Cevizini yutan Hindi, Faik Efendi bırakınca bir koşu avluya attı kendini. Doktor gülüyordu. Öbürüne haber vermeye gitti. Öbür Hindi de zar zor Faik Efendi'nin bacakları arasında yuttu cevizini. Eh, 10 güne kadar Bursa'dan hayırlı bir haber alırız inşallah. Haber geldi mi keseceğiz. Pirinçle, kuş üzümüyle doldurup fırına vereceğiz. Hep beraber yiyeceğiz. Doktor Faik Efendi'nin dükkanından çıkınca tekel eksperi İsmet Bey'in sabahki çağrısını ansıdı. Uğrasa fena olmazdı. Tekele doğru yürüdü. Daha ilk adımlarında yarıcısı Hasan'ın geldiğini gördü karşıdan. Kızardı. Ah! Yaşlı duymasaydı kendini. Sabahki davranışının hesabını sormak isterdi şimdi. Hayır, kimsenin önünde başı eğik yaşayamazdı o. Karısı ile olan ilişkisi başka şeydi. Çocukları vardı arada. O, onur anlayışının, vefa anlayışının, babalık anlayışının sürüklediği bir boyun eğmeydi kendisi için. Öğleden sonra 7.65'lik Browning tabancası pantolonunun arka cebinde çıkmıştı hastaneden. Madem girmişti bir kez bu kirli işe, bu kirli işin gerektirdiği gibi koruyacaktı onurunu. Hasan'dan ayırmadan gözlerini yürüdü. Fakat karşılaşmanın kendisini şaşırtan yanı, Hasan'ın da kızardığını, adımlarının dolandığını görmesiydi. Hasan'ın yüzünde sabahki olaydan duyduğu pişmanlığı çabucak gördü. Görür görmez bağışlamıştı bile Hasan'ın saldırganlığını. Fakat Hasan görmezlikten gelmeyi yeğledi onu. Sola, Arasta'ya giren sokağa saptı. Arkasına bakmadan yürüdü. Tekel eksperi İsmet Tezcan yalnızdı odasında. Pencereden bakıyor, masasına geçiyor, gazetesini karıştırıyor, radyoya kulak veriyor, yine de oyalanamıyordu. Doktoru odasının kapısında görünce hemen radyosunu kapadı, bütün özlemlerinin bir parçasıymış gibi kaptı, karşıladı. O da çoluğundan çocuğundan ayrı, 4 aydır yalnız yaşıyordu kasabada. Bazı titizlikleri olan bir adam olmalıydı. Küçük bir ispirt ocağı yanıyordu pencereye yakın bir sehpanın üstünde. Ocakta çay demleniyordu. Çayını, kahvesini kendinin pişirdiğini, herkesin pişirdiği çayı kahveyi içemediğini söyledi doktora. Doktor kendi yaşayışından bir şeyler buldu odada. Radyo, 3-5 kitap, en kötüsü sürgündeki insanın yatağı. İsmet Tezcan'ın öğleden sonra elbisesiyle üstüne uzandığı belliydi yatağın. Battaniyesi kırışık kalmıştı. Doktorun bakışlarının yatağa takıldığını görünce "affedersiniz" diye eliyle düzeltmeye çalıştı üstünü. Ama çoktandır bir kadının eli değmediği, bir kadının yayıp düzeltmediği yatak o ne yapsa yine de koruyordu hüznünü. Doktor "hep böyleyiz galiba, hep birbirimizi arayıp buluyoruz" diye geçirdi aklından. İsmet Tezcan'ın gözlerini kırpıştırma tiki tuttu. "Görüyorsunuz ya halimi doktor." Doktor, "ben de öyleyim" demeyi gereksiz görerek hak veren bir baş işareti yaptı. 28 yıllık eksperim. Her yıl bir başka kasabada 28 yıldır böyle yaşarım bu Allah'ın belası tütün mevsimini. Her yılın yarısı çoluk çocuğuma hasret geçer. En çok değil 2-3 yılım kaldı daha. 2 yıl sonra emekliye ayrıldım mı kurtulacağım bu kahırlı işten. Anlattı uzun uzun. Sarıyerliydi. Sarıyer'de tütünün ne ilgisi var diyeceksin diye açıklamaya girişti. Okuldan yetişme eksperdi. 28 yıldır tekelde çalışıyordu. Yalnız bu olsa işin kahrı. Yalnız çoluk çocuk hasreti, sürgün yaşayışı olsa diye döktü boşalttı içini. İnanın yarın ne olacak, piyasa nasıl açılacak diye sizlerden çok merak eden biri varsa o da benim diye sürdürdü konuşmasını. Başkaları ortada görünmez, biz kalırız ekiciyle karşı karşıya, topun ağzına sürdükleri biziz. İşler iyi giderse satış çabuk ilerler. Çözülürse bizi gören olmaz. Şu gördüğünüz masa gibi, sandalye gibi kalırız oturduğumuz odada. Ama kötüye dönerse, göze görünen, göze batan yalnız bizizdir. Ezilecek, suratına tükürülecek, katırların kuyruğuna bağlanıp dağda taşta süründürülecek bir iblis, bir lanetli gibi görür bizi her gün selamlaştığımız ekiciler. Ne münasebet? Ne münasebet değil öyle. Bakın siz dostumsunuz. Anlayışlı aydın insansınız. Yarın Allah göstermesin işler ters giderse siz bile elinizde olmayarak benden kuşkulanabilirsiniz. 30 yılım dolsun bir gün daha kalmam bu işte. Sarıyer'deki baba evimizi kardeşlerim sattılar. Ben payıma düşen parayla karşıda Bostancı'da kıyıda bir ev aldım. Ne de olsa Sarıyer'liyim. Bir sandal alıp balık takımlarını uydurdum mu her gün balığa çıkacağım orada. Oh, Allah bir o günleri gösterse bana. Daha çok gençsiniz dedi doktor emeklilik için bir köşeye çekilmek için. İsmet Tezcan çay boşalttı bardaklara. Size işin püf tarafını söyleyeyim mi doktor? Önemli bir şeyi söyleyip söylememek arasında kararsızdı. Doktor her zamanki telaşsız tutumuyla bekledi. Bizim meslekte para asıl bundan sonra, daha doğrusu asıl tekelden ayrıldıktan sonradır. Doktor anlayamıyordu konuyu. Tütün tüccarlarının bütün adamları, tütün ortaklıklarını yöneten bütün müdürler, yardımcıları hep tekelden geçmedir tüccarların yanına. Tütün ortaklıkları durmadan not verir, sicil tutar, işaretler her yıl tekelin adamlarını. İşine yarayacakları seçer ayırır. Daha piyasa açılmadan da sırası gelen gözüne kestirdiklerine İsmet Bey der sözün gelişi. Yeter bu kadar yıl devlete hizmet ettiğiniz. Bilginizden, deneylerinizden biraz da biz yararlanalım. Bizim devlete benzemeyen olanaklarımızdan da biraz da siz yararlanın. Onlar da aylık ödenekler, ikramiye, prim, gezi giderleri tekelin bize verdiğinden en az 5 mislinden başlar. Daha kodamanlara her yıl bir ev, bir otomobil alacak ikramiye öderler. Onun için bizimkilerin bir ayağı tüccarın eşiğindedir daha şimdiden. Doktor hala tam anlayamıyordu konuyu. Belki 2 yıl sonra siz de geçersiniz iyi bir firmaya. İsmet Tezcan başka günlerden daha titizdi piyasanın açılma öncesi bu konuda. Allah göstermesin, Allah beni korusun o zaafı göstermekten. Neden? Yüreğiniz fazla temiz doktor, tam anlayamadınız ne demek istediğimi. Ne gibi? Tüccara hizmet etmeye niyetli olanın emekliliğini beklemesi de gerekmez her zaman. O işi becerebilecek olan en çok 25 yılını doldurunca atlar tüccarın yanına. Ama ben bıktım bu işten. 28 yıldır gördüklerimi, yaşadıklarımı ancak siler atarım bundan sonra bu işlerden uzak kalarak kafamda. Çayları yeniledi boşalan bardaklarda. Size bir şey daha söyleyeceğim doktor. Aramızda kalacağını biliyorum. Yüreğimden atmak, rahatlamak için açıyorum bu konuyu size. Buyurun. İşte bu açık yürekle buyurun deyişinizi seviyorum sizin. Biliyorum ki beni dinleyeceksiniz ama dinledikleriniz aklınızda kalsa bile benim iyiliğim için unutmuş görüneceksiniz. Hatta yüz yüze geldiğimiz zaman dinlediklerinizi bana bile unutmuş gibi davranacaksınız. Övgü gibi gelen bu sözlerle çekingenleşti doktor. Biliyor musunuz korkum ne? Şimdi bizden bir kodomanlar kurulu var İzmir'de. Her gün lüks lokantalarda, iyi döşenmiş tüccar evlerinde kristal kadehler, Bavyera porselenleri, gümüş takımlarla kurulu sofralarda ağırlanıyorlar. İçlerinden birine ya da ikisine, büyük tütün ortaklıkları şimdiden büyük işler, Amerika gezileri vaat etmiş olabilir. Bakın hala bilmiyoruz, yarın sabah tütünü kaçtan alacağımızı, ne kadar tütün alacağımızı biz bilmiyoruz. Siz de kaçtan satacağınızı bilmiyorsunuz. Ama İzmir'de ya da Ankara'da o kurul üyeleriyle tüccarlar arasında açık açık konuşulmasa bile çoktan saptanmış durumda fiyatlar. O yemeklerde dereden tepeden, okul anılarından, askerlik anılarından, gezilerden, kadından kızdan konuşularak gevezelik eder görünür onlar. Ama ardından kahveler içilirken, cigaralar yakılırken maliyetleri biliyorsunuz der tüccar. Merak etmeyin karşılığını alır tekel kodomanlarından. Bu kısa konuşma ile hesaplanmış belli olmuştur artık tütünün satış fiyatı.